Ayrım 16, sayfa 181. İnferiz, mahfi eğilmez. Bay Yosef. Murat sonraki birkaç gün boyunca sürekli dosyalar üzerinde çalıştı. Gerçek görevini gizlemek amacıyla kendisine resmi olarak verilen vergi incelemesini bitirdi. H Holding tasfiye sürecine girdiğinde zaten ayrıntılı bir vergi incelemesinden geçmiş, birçok eksik ve hata tespit edilmiş, bunlarla ilgili cezalar uygulanmış, tahsilatlar yapılmıştı. Onun için asıl önemli konu eldeki gizli defterle resmi kayıtlar arasında bir bağ olup olmadığıydı. Bakanın mal bildiriminden herhangi bir şey çıkmamıştı ama holdingin yasal defter kayıtlarına, örneğin yönetim kurulu karar defteri kayıtlarına göre bazı ihalelere diğer firmaların çok üzerinde teklifler verilmişti. Murat aradaki farkların ödenen rüşvetlerle ilgili olduğunu düşünüyordu. Gizli defterdeki miktar ve tarihlerle oldukça yakın ilişkisi olan bazı para hareketleri yakalamıştı. Rüşvet ödemelerinin yurt dışı hesaplarda tutulduğuna emindi. Bu konuyla ilgili olarak Bay Yosef'i aramanın zamanı gelmişti. Onun yol göstericiliği işine yarayabilirdi. Bay Yosef'in numarasını tuşladı biraz sonra telefondan. "Bu numara kullanım dışıdır." Uyarısı gelince Murat hem şaşırdı hem de hayal kırıklığına uğradı. Ondan bir şeyler öğreneceğine kendisini iyice inandırmıştı. Odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Bu sorunu nasıl aşacağını düşünüyordu. Birden aklına Yosef'in İsviçre'de kullandığı bir telefon numarası olduğu geldi. Bu numarayı telefon defterine kaydetmiş olduğunu hayal meyal hatırlıyordu. Çantasını açtı ve telefon defterini çıkardı. Sayfaları heyecanla çevirdi ve numarayı buldu. Telefonu eline aldı, saat farkını hesapladı. Sorun yoktu, numarayı aradı, telefon çalıyordu. "Merhaba Murat Bey." Yosef'in sesini duyan Murat çocuk gibi sevindi. "Merhaba Bay Yosef, nasılsınız?"
"İyiyim Murat Bey, siz?"
"Ben de iyiyim, sağ olun. Bir araştırma yapıyorum ve sizin yardımınıza çok ihtiyacım var."
"Elimden gelen bir şeyse sizin için her zaman yardıma hazırım."
"Türkiye'de kullandığınız numarayı değiştirmişsiniz sanırım. Yeni numarayı alabilir miyim?"
"Türkiye'deki telefonumu iptal ettim Murat Bey. Artık Türkiye numaram yok."
Murat bu yanıta çok şaşırdı. "Peki Türkiye'ye ne zaman geliyorsunuz?"
"Ben artık Türkiye'ye gelmiyorum Murat Bey. Geçen yıl bazı sorunlar yaşadıktan sonra Türkiye ile çalışmayı kestim. Telefonda daha fazla anlatmak istemiyorum."
"Şaşırdım doğrusu, bu kötü oldu."
"Neden? Konu neydi?"
"İsviçre'de bir hesapla ilgili bilgi almam gerekiyor. Bu iş için başvurabileceğim kişi sizdiniz."
"Anladım. Tabii bir şeyler bulabileceğime söz veremem. Biliyorsunuz hesap sahibi değilseniz buradaki bankalardan bilgi almak mümkün değil. Ama belki sözlü olarak bir şeyler öğrenebilirim sizin için. Ne yapmam gerekiyor?"
Bir sessizlik oldu. Murat biraz düşündü, sonra konuştu. "Bu konu da telefonda anlatılacak bir konu değil Bay Yosef."
"O zaman sizin Cenevre'ye gelmeniz gerekecek Murat Bey. Dediğim gibi bazı nedenlerle oraya gelemiyorum."
"Tamam, ben bu konuyu halletmeye çalışıp sonra tekrar arayayım sizi."
"Ne zaman isterseniz."
"Bu arada Türkiye ile çalışmadığınıza göre ne iş yapıyorsunuz?"
Bir sessizlik oldu, sonra Yosef sıkıntılı bir ses tonuyla, "Bunu da siz gelince konuşalım, olur mu Murat Bey?" dedi.
"Peki, ben sizi arayacağım. İyi günler diliyorum."
"İyi günler Murat Bey."
Murat telefonu kapattıktan sonra piposunu yaktı. Odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Ne yapacağını düşünüyordu. Aslında düşünecek fazla da bir şey yoktu. İsviçre'ye gidip Yosef ile buluşacak, ona defterdeki bulgulardan söz edecek ve eğer eski Kamu Yatırımları Bakanı'nın İsviçre'de bir hesabı varsa bu hesapla ilgili bilgi alınıp alınamayacağına bakacaktı. Bu tür bilgileri resmi kanallardan istese müşteri hesaplarının gizliliği ilkesi nedeniyle bir yanıt alamayacağını çok iyi biliyordu. Cenevre'ye gitme konusunu konuşmak üzere teftiş kurulunu aramaya karar verdi. Murat telefonu açan Dilek Hanım'a başkanla acil görüşmek istediğini söyledi. Biraz sonra başkanın sesi geldi.
"Alo."
Saygılar efendim, rahatsız ettiğim için özür dilerim ama acil bir durum var.
Dinliyorum.
Bu konuyu yüz yüze konuşmak daha doğru olurdu ama durumun aciliyeti yüzünden telefon etmem gerekti efendim.
Anlıyorum.
Bay Yosef'i görmem ve ona bazı konuları danışmam gerekiyor. O buraya gelemiyormuş. O nedenle benim Cenevre'ye gitmem gerekiyor. Maalesef telefonda daha fazlasını açıklayamıyorum.
Başkan Bay Yosef'i şahsen tanımasa da geçmişte yapılan bir incelemede müfettişlere gönüllü danışmanlık yaptığını biliyordu. Kısa bir sessizlikten sonra konuştu.
Murat Bey, size Cenevre için gidiş dönüş bileti aldıralım. Dönüş tarihi açık kalsın. İşinizi orada mümkün olan en kısa sürede tamamlayıp dönersiniz.
Peki efendim. Size orada resmi bir görev ayarlayalım da yolculuğunuz soru işaretleri uyandırmasın.
Dilek Hanım sizinle temaslı olacak. Ona göre tarih belirler gidersiniz. Ayrıca size Başbakanlık örtülü ödeneğinden de oradaki harcamalarınız için ek ödeme yapılmasını sağlayacağım.
Tamam efendim, teşekkür ederim.
Murat böyle bir emrivaki istekten sonra umarım Cenevre'de bir ipucu yakalarım diye düşündü ve biraz yürüyüş yapmak için kendini dışarı attı. Dışarıdaki hava ne sıcak ne de soğuktu. Delice esen bir rüzgar insanın saçını başını dağıtıyordu. Murat nereye gittiğini bilmeden ufka bakarak yürümeye başladı. Zaman öğleye gelmiş olsa da yürüyüş yapan, koşan insanlar vardı çevrede. Biraz yürüdükten sonra acıktığını hissetti. Sabah bir şey yememiş, kahve ve pipo içmişti. Çevresine bakınarak yemek yiyebileceği bir yerler aradı. İleride karşı kaldırımda bir lokanta vardı, oraya doğru yürümeye başladı. İçerisi sakindi. Bir kadın ve bir erkek köşedeki masada oturmuş balık yiyorlardı. Başka da kimseler yoktu. Bir masaya oturdu ve menüye baktıktan sonra başında bekleyen garsona istavrit tava ve mevsim salatası ısmarladı. Bir tek de rakı istedi. Yemeği beklerken İsviçre'de neler yapacağını, nelerin peşine düşeceğini düşünüyor, bir yandan da Yosef'in niçin Türkiye ile irtibatını kestiğini merak ediyordu. Aslında büyük ölçüde Türkiye'deki müşterileriyle çalışan bir adamdı. Artık onları bıraktığına göre ne yapıyordu da para kazanmaya devam ediyordu. Başka ülkelerle mi çalışmaya başlamıştı? Aklına Yosef'in Kazakistan ve Türkmenistan'la yakın ilişkileri olduğu ve Türkiye'yi merkez alarak bu iki ülkeyle de iş yaptığı geldi. Şimdi sadece oralardaki müşterileriyle doğrudan çalışıyor olsa gerekti. Rakısından bir yudum aldı. Aç karnına iyi gelmemişti. Babasının altlık yapmadan rakı içmeyen sözünü hatırladı. Önündeki ekmekten bir parça koparıp yedi, midesini bastırdı. Aklı fikri Yosef'ten ne kadar bilgi alabileceği ve o bilgilerle defterdekiler arasında nasıl bir bağlantı kurabileceğindeydi.
Saldırganların ifadeleri.
Üçüncüyü de yakaladık komiserim dedi Cem kapıdan başını uzatarak. Komiser heyecanla fırladı koltuğundan.
Nerede şimdi?
Arkadaşlar saklandığı yerden almışlar, getiriyorlar.
Komiser ellerini ovuşturdu, yüzüne geniş bir tebessüm yayıldı.
Öteki ikisi gözaltında değil mi?
Evet komiserim, dün akşamdan beri gözaltındalar.
Ayrı odalardalar değil mi?
Evet komiserim, talimatınız doğrultusunda onları ayrı odalara koyduk. Yakalandıklarından beri birbirleriyle bağlantıları yok.
Çok iyi. Bu üçüncüyü de bugün yakalayamasaydık öteki ikisini artık sorgulamam gerekecekti. Artık hepsi elimizde.
Belki bu sorgulamalar sonucu muhasebecinin ölümünün kaza değil de cinayet olduğu ortaya çıkar.
Haklısın Cem. Bu durumda muhasebeciyi öldürenlerle Mehmet H. cinayeti arasında bir bağlantı kurmak mümkün olabilir.
Evet komiserim, böylece pek çok şey aydınlanır.
Cem. Adamı getirdiklerinde onu da başka bir odada gözaltına alın. Sen bu işe vaziyet et de bir karışıklık olmasın. Sonra da bana haber ver. Bugün bunların sorgulamasıyla uğraşalım.
Tamam komiserim, merak etmeyin, o iş bende.
Cem başıyla selam verip odadan çıktı. Komiser odasında bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Küçücük odada engelli parkurdaymış gibi koltuğun yanından geçerek sehpanın üstünden atlayarak dolaşıyor, bir yandan da düşünüyordu.
Komiser aslında gazeteci Ali'nin çeşitli olaylarla ilgili haber almak için zaman zaman kendisini ve polis arkadaşlarını çok sıkıştırmasına içerlediği için bu dayak işini bir çeşit ilahi adalet gibi görmüştü.
Şimdi olayın faillerinin yakalanmış olması Mehmet H. cinayetinin aydınlatılmasına da yol açacaksa, gazeteci Ali'nin dövülmesi tam anlamıyla hayırlı bir iş olmuştu.
Cem kapıdan tekrar başını uzattığında ağzını açmasına fırsat vermeden komiser atıldı.
Getirdiler mi?
Evet komiserim, onu da üçüncü odada gözaltına aldık.
Tamam, çok iyi.
Komiser masasındaki not defterini ve ses kayıt cihazını aldı, sonra Cem'e döndü.
Cem, şimdi bu son gözaltına alınanı sorgu otursuna getirin.
Komiserim, ilk olarak onu mu sorgulayacaksınız?
Evet Cem, ötekiler düşünüp kafalarında kurgu hazırlamışlardır. Bu yeni yakalandığı için düşünecek fırsatı olmadı henüz.
Cem komiserin bu yaklaşımını destekler biçimde başını sallayarak odadan çıktı. Komiser heyecandan yerinde duramıyordu. Saldırganların sorgusuyla olayın çözümüne bir adım daha yaklaşacağına inanıyordu. Bir ara durdu, derin derin nefes aldı. Acaba bu sorguya çok şey mi bağlıyordu? Sonra küçücük odada yine dolaşmaya başladı. Kapı tekrar açıldı, Cem içeri girdi.
Komiserim, adamı sorgu odasına aldık.
Haydi gidelim.
Ben de girecek miyim sorguya komiserim?
Komiser bu da sorulur mu der gibi baktı Cem'in yüzüne. Peş peşe çıktılar ve sorgu odasına girdiler.
Komiserin ilk izlenimi masada oturan kişinin para için adam öldürebilecek biri olduğuydu. Masanın karşı tarafına geçip oturdu. Cem de kenarda duran sandalyeye oturdu. Komiser sorguya başladı.
Adın soyadın?
Haydarre.
Ne iş yaparsın?
Belli bir işim yok. Arada ne iş bulursam yaparım.
Komiser önündeki dosyayı açtı. Adamın iki kez uyuşturucu satmaktan mahkum olduğu, üç kez adam dövmekten tutuklandığı ve sonra serbest kaldığı, çeşitli soygun ve dolandırıcılık işlerine karıştığı yazılıydı.
Sabıka dosyan kalın.
Kader.
Komiser güldü. Kader mi? Bütün suçlar sonunda kaderden dem vurur.
Adam bir şey demedi. Komiser sordu.
Gazeteci Ali'ye niçin saldırdınız? Adamı niçin dövdünüz? Kim size bu talimatı verdi?
Hiç kimse. Biz bu arkadaşın yazdıklarına tepkiliydik. Onun için dövdük.
Komiser masaya yumruk vurdu ve bağır.
Saçmalama! Yazdıklarına tepki göstermek kim, sen kim? Sen gazete okuyor musun da yazdıklarını beğenmiyorsun? Kim görevlendirdi sizi bunu yapmanız için?
Hiç kimse.
Cem komiseri ilk kez bu kadar kızgın görüyordu. Bir türlü sonuca ulaştıramadı. Bu cinayet davası sinirlerini yıpratmış olmalıydı. Komiser sakinleşmeye çalıştı. Bir süre durdu, sonra daha sakin bir sesle devam etti.
Bak kardeşim, senden önce yakalanan iki arkadaşın bildiklerini anlattı. Onların söylediklerini doğrularsan seni serbest bırakacağım. Ona göre düşün ve anlat.
Haydar Rey'nin yüzünde hiçbir tepki olmadı. Komiser devam etti.
Bu sana tanıyacağım son fırsat.
Haydar Rey'den yine hiçbir tepki gelmedi. Boş gözlerle önündeki masaya bakıyordu. Cem komiser Cengiz'in yüzüne baktı belli etmeden. Sinirden çene kasları kasılmıştı. Sol göz kapağı hafiften titriyordu. Bir süre daha beklediler. Hiçbir değişiklik olmadı. Komiser ayağa kalktı ve Cem'e döndü.
Atın içeri bu adamı.
Odadan çıktı. Cem adamı alıp gözaltı odasına kilitledi. Sonra komiserin odasına geldi. Komiser, öteki herifi alalım.
Tamam efendim.
Cem dışarı çıktı. Biraz sonra geri geldi.
Komiserim, savcı bey geliyormuş. Aysel Hanım söyledi.
Tamam, haber vermiştim ben.
Komiser odasından çıktı ve karakolun kapısına doğru yürüdü. Merdivenlerden çıkmakta olan savcı Selim'i karşıladı.
Hoş geldiniz savcı bey.
Merhaba komiserim, nasılsınız?
İyiyim, siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Ne yaptınız?
İlk adamı sorguladım. Hiçbir şey söylemiyor.
Bunlar profesyonel adamlar olmalı.
Şimdi ikinciyi sorgulayacağım.
Siz sorgulayın. Ben de başkomisere bir uğrayayım.
Tamamdır.
Komiser yeniden sorgu odasına döndü ve ikinci adamın getirilmesini beklemeye başladı. Komiser ikinci ve üçüncü adamı da peş peşe sorguladı. İkisini de öncekiler konuştu diyerek konuşmaya teşvik etti. Ama hiçbirinden bilgi alması mümkün olmadı. Hepsi de işbirliği yapmış gibi gazeteci Ali'nin görüşlerini beğenmediklerini, tesadüfen meyhanede karşılaşınca çıkışta dövmeye karar verdiklerini söylediler. Komiser niye Salih'in ailesini aramayacaksın bir daha diye tehdit ettiklerini sorduğunda üçü de böyle bir şey demediklerini iddia ettiler.
Komiser sorgular sırasında sinirlenmiş, esip kükremiş, hatta son olarak ifadesini aldığı adamın üstüne yürümüş, yumruk atmasına ramak kalmıştı.
Cem komiseri tutmuş, adama vurmasını önlemişti. Komiser adamları bir türlü konuşturamamanın verdiği gerginlikle bağırdıkça daha çok sinirleniyor, sinirlendikçe daha çok bağırıyor ama bir sonuç alamıyordu. Son sorgulama da bitip adam Cem ile dışarı çıkınca oturduğu yerde kaldı, bir süre hiç konuşmadan düşündü. Bu adamların sorgusuna fazla güvenmiş, beklentisini yüksek tutmuştu. Oysa cinayetle ilgili bağlantı kurmak bir yana, dayak işini kimin örgütlediğini bile öğrenememişti. Kendisini boşlukta hissediyordu. Boş gözlerle kapıya bakarken sorgu odasının kapısı açıldı ve savcı içeri girdi.
Sorgulamaların sonucunu Cem'den öğrendim komiserim. Sıkmayın canınızı, dünyanın sonu değil. Bu adamlardan bir şey çıkması zaten zordu.
Komiser bir yorum yapmadı, savcı devam etti.
Baksanıza hepsi sabıkalı. Kim bilir kaç kez ifade vermişlerdir. Bunlar artık kaşarlanmış.
Haklısınız, ben nedense bunlardan bir ipucu yakalarım diye düşünmüştüm.
Neyse, geçmiş olsun, ben gidiyorum. Var mı bir şey?
Yok, ben bunların ifadelerini ve dosya örneklerini size yollarım.
Tamam, haydi iyi günler.
İyi günler. Komiser bir süre daha oturduğu yerde kaldı, sonra kalktı odasına geçti. Biraz sonra Cem geldi.
Komiserim, ne yapalım, bu herifleri daha fazla tutamayız.
Biliyorum, ifadelerini tamamladınız değil mi?
Tamamladık komiserim.
O dosyalardan birer fotokopi çıkar da savcı beye verelim.
Tabii efendim, adamları...
Bundan sonrası savcıya ait, gerekeni yaparlar. Mahkeme adli kontrol kaydıyla bırakabilir.
Tamam efendim.
Cem odadan çıkarken komiserin telefonu çaldı, arayan gazeteci Ali'ydi.
Komiserim merhaba.
Merhaba, nasıl oldunuz, iyi misiniz?
İyiyim komiserim, sağ olun. Ne yaptınız o iş adamı?
Sorgularını bitirdik, hiçbir ilerleme sağlayamadık. Size siyasal görüşlerinizi beğenmedikleri için saldırdıklarını söylediler.
Ahlaksız herifler. Duyan da bu heriflerin siyasal görüşü var zanneder. Her şeyleri yalan.
Evet ama maalesef yapılacak bir şey yok.
Anladım komiserim. Siz iyi misiniz?
Pek sayılmam. Benim de sinirlerim çok gergin.
Kendinize dikkat edin. İyi günler.
Komiser telefonu kapadıktan sonra odasından çıktı, merdivenlere doğru yürüdü. Biraz hava almaya ve bir sigara içmeye ihtiyacı vardı. Tam bir nefes çekmişti ki yine telefonu çaldı. Bu sefer arayan Murat'tı.
Alo, buyurun Murat Bey.
Komiserim, karakola 2 dakikalık mesafedeyim. Uygunsanız size uğrayabilir miyim?
Tabii müfettiş bey. Ben de dışarı çıkmış karakolun önünde sigara içiyordum.
Tamam komiserim, geliyorum.
Gerçekten de 2 dakika sonra Murat gelmişti. Komiser bir nefes daha çekip sigarasını köşede duran küllükteki kumda söndürdü.
Hoş geldiniz Murat Bey.
Hoş bulduk komiserim.
Benim odaya giderim de size bir kahve söyleyeyim, biraz dertleşiriz.
Komiser Murat'a sorguların nasıl gittiğini anlattı. Murat hiç ses çıkarmadan dinledi, sonra
bu heriflerden bize de yararı olacak bir şeyler çıkar diye ummuştum.
Ben de buna umut bağlamıştım ama maalesef beklediğim olmadı.
Sağlık olsun komiserim, ben izninizi alayım.
Murat karakoldan çıkarken gazeteci Ali'ye saldıran 3 kişiden bir sonuç çıkmadığına göre bütün umutların Bay Yosef'ten alabileceği bilgilere kaldığını düşünüyordu. 16. Ayrımın sonu. Sayfa 192.